Ayrım 9, liste Timur Soykan, sayfa 78. Tarihi bir caminin taşlarında yosunlar yaşarmış duvarıyla apartmanların arasındaki dar, karanlık sokakta buluşmuşlardı. Yaşar'ın makam aracının arkasına sivil bir polis aracı yanaştı. İki selektör işaretiyle anlaşıp dar sokakları tırmanmaya başladılar. Hakan gizli bir görevde olduğunu zannediyordu. Çamlıca'nın zirvesinde dev duvarlarla çevrelenmiş modern zaman kalesinin girişine geldiklerinde heybetli demir kapı yavaşça açıldı ve onlarca silahlı koruma göründü. Gazetelerden biliyordu burayı Hakan. MİT muhbiri polise dönerek başbakanımızın konutuna geldik dedi. Muhbir gözlerinin içine bu anın önemini vurgulayan bir ciddiyetle bakarak onayladı. Başbakanın gizli sarayının gösterişli bahçesinde ilerleyerek malikanenin önünde durdular. İki otomobilin üç kapısı açıldı. Yaşar Tuncer Hakan'ın elini güven veren sertlikte sıkarken başbakanımız seni bekliyor dedi. Henüz masallara inanacak kadar çocuktu Hakan ve kara gözlerinde mutlulukla korku dalgalanıyordu. Binbir gece masallarındaki kadar büyük bir zenginliğin içinde heyecanla yürüdü. Sarayın salonunda sultanı gördüğünde nutku tutuldu ve sadece dinledi. Başbakan terlemiş ellerini sıkıp avcunun içine aldıktan sonra ''Senin hizmetine ihtiyacım var.'' dedi. Hakan'ın sırtı ürperdi ve ona tabi olduğunu göstermek için eğilerek ''Siz ne emrederseniz yapmaya hazırım efendim.'' diye dua eder gibi mırıldandı. Yaşar onun ibadet edercesine teslimiyetini hayretle izliyordu. Başbakanın cemaati şeytanlaştıran kısa konuşmasından sonra Hakan artık bir MİT ajanıydı. Hakan'ın hissettiklerini çok iyi anlıyordu Çavlan. Kendisi de birkaç saat önce aynısını yaşamış, kudretli liderin verdiği görevden onur duymuştu. O ölü çocukla aynı yolda yürümenin tedirginliği içinde büyüyor, korku kulağına iki kurşunla biten sonu fısıldıyordu. Başbakan ifadesinde Hakan'ı tanımadığı yalanını inandırıcı bir rahatlıkla gözünü kırpmadan söylemişti. Devlet satrancında piyonların hayatı değersizdi ve belki de bu kez kaybedilmesi göze alınarak öne sürülen oydu. Yaşar Tuncer doğuştan hüzünlü olan yüzüne her kelimesinde yeni kederler ekleyerek Hakan'ı anlatmaya devam etti. Kara göz yaşına parmaklarının ucuyla dokunurken çok temiz yürekli bir çocuktu dedi. Vicdan muhasebesini ortaya dökmeden güzellemelerinin hiçbir manası olmazdı. Başbakanla görüştürdükten sonra ona bu işin bir oyun olmadığını anlattım. İşi insanları kullanmak, tehlikelerin içine atmak olan MİT'çi parmağını siyah göz yaşından yanağına doğru indirirken Çavlan'a bakıp mazeretlerine bir destek bekledi. Ama devletin vicdanı kadar karanlık iki gözün hesap sorarcasına üzerine saplandığını görünce bir kelime bile etmesinden korktu. Ona bakıp zeki bir adamla konuşuyor gibi anlatmak imkansızdı. Suçsuzluğunu kanıtlamak isteyen bir masumun hayati sınavındaymış gibi konuştu. Sen de ben de bir namlunun ucunda olabiliriz. Devletin olanaklarını eline geçirmiş bir katilden daha ölümcülü yoktur. Dürüstlük şovunun etkileyici olduğundan şüphesi yoktu. Yanıt bekleyerek Çavlan'a baktı. Cellat şaşalı bir görev aşkı nutku atabilir ve etkileyici olurdu. Ama sadece Hakan Durmaz'la ne konuştunuz diye sordu. Yaşar artık iletişim ustalığının işe yaramayacağını kabullenmişti. Hakan'ı başbakanla buluşturduktan sonra yaşananları birkaç cümleyle anlattı. Oysa uzun bir geceydi. Beyaz üniformalı hizmetlerin açtığı kapılardan çıktıktan sonra Yaşar muhbirine sen git demiş ve Hakan'a kendi arabasına binmesini işaret etmişti. Başbakanın şovunun sindirileceği ve kendisinin gizeminin büyüyeceği uzun bir sessizlikte köprüye kadar gelmişlerdi. Boğaziçi Köprüsü'nün alatlarında süs ışıkları beyazdan maviye dönerken Hakan deri koltukta bacakları bitişik bir eziklikte oturuyordu. Yaşar cemaatin başbakanı hedef aldığını ve yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte hareket ettiğini anlatmakla başladı. Hakan gibi temiz, vatansever gençleri cemaatin tepesindekilerin kullanmaya çalıştığını defalarca vurgulayarak onları ayrı tuttuklarının altını özenle çizmişti. Oysa kahramanıyla buluşmanın büyüsüyle bütün varlığını devlete adamış Hakan, ihanetinin bedeliyle yüzleşmekteydi. Vicdan kalbini avcunun içine almış, sıkarken televizyon ekranında vaazlarını izleyerek büyüdüğü hoca efendinin yüzü, teşkilatın imamı ruhun baba şefkati, ışık evlerindeki ağabeylerin ilgisi, birlikte kılınan namazlar, hep beraber dökülen gözyaşları ve kendisine duyulan güven ondan hesap soruyordu. Kurt istihbaratçı Hakan daha hissetmeye başlamadan biliyordu bu duygunun üzerine çökeceğini. İhanetin azaplarına su serperek kendi ajanlarını yaratmak onun işiydi. Çıkarları için davalarını satacak kadar şerefsiz olanlar, kafa yormaya gerek duyulmayacak kadar basitti. Şüpheleri, inançlarını kemirenler ise en zor olanları. İstihbarat ustası İstanbul Boğazı'na tepeden bakan kuytuya arabayı yanaştırdığında Hakan halen cemaate saldırılarına küçük bir mimikle bile onay vermemişti. Arabanın kontağını kapattığında farlar söndü, klimanın uğultusu sustu, bahara gebe bulutsuz soğuk gecede karşı yakadaki sarı ev ışıkları yıldızlar gibi ışıldadı. Yaşar ustaca ihanetin kızgın ateşinin üzerine su serpti. Kendini sakın bir çıkmazda hissetme. Başbakana söz verdiğini düşünüp dönüş olmadığını düşünme. Senden tek bir ricamız olur. Bu akşam başbakan ve benimle yaptığın görüşme bir sır olarak kalsın. Devletin 1000 tane kanalı var ve oradan bu soruşturma devam eder. Sen sadece iyi düşün, karar ver. Bu sözlerle ihanetin azap dolu telaşından çıkmıştı Hakan. İstihbaratçı ihanetin mazeretlerini önüne sererken ondan istediklerini anlattı. Bak, bu cemaat devlet içinden temizlenecek öyle ya da böyle. Başbakanımızın emri, cemaatin tepesinde karanlık emelleri olanlarla, çok temiz duygularla bu yapı içinde yer almış olanları ayırmamız. Elimizde çok geniş bir liste ve istihbaratlar var. O karanlık tipleri ayıklamak istiyoruz. Bunun için cemaatin imamlarını, yani hiyerarşisini ortaya koyan bir arşive ihtiyacımız var. Yoksa çok masumun gereksiz yere canı yanacak. Aslında senin bize yapacağın yardım pek çok temiz insanın bu sancılı dönemde zarar görmemesini sağlayacak. Hainliğin öğretmeni ihanetin çok sahici mazeretinin sindirileceği bir zaman bıraktıktan sonra kritik ismi söyledi. İlhan Yakuboğlu, namı diğer ruh. Karanlık arabanın içinde gözlerinin beyazı parlayan iki adam bir süre bakışlarını kaçırmadan durdu. Yaşar bu yüksek tepeden boğazın karanlık sularına bir olta atmış, büyük balığın solucana ağzını uzatmasını bekliyordu. Makarayı dolamak için sabırsızlığını belli etmeden konuştu. İlhan Yakuboğlu'nun emniyetin imamı olduğunu biliyoruz ve cemaatin örgüt şemasını onun evinde bulmayı umuyoruz. O eve bir operasyonda girebiliriz ama bu onları birbirlerine daha da kenetler. Bunun yerine çetenin şemasının önceden elimizde olması büyük mağduriyetlerin önüne geçer. Hüzün yüzlü adamın kurnazca kıpırdayan dudaklarında kendisine biçilen rolü görüyordu Hakan. 15 günlük ömrü kalmış genç adam torunlarına anlatacağını zannettiği büyük bir hikayenin kahramanıydı. İstihbaratçı devletin her şeyi bilen kudretini yüzüne vurdu. Onun evini izliyoruz ve senin o eve haftada bir kez gittiğini biliyoruz. Hakan ruhla secdeye alınlarını aynı anda koydukları zamanları düşünüp efkarlanırken Yaşar devam etti. Ruhun evindeki bilgisayarların hard disklerini kopyalayabilir misin? Binlerce duygunun bu tek cümlelik soruya verilecek bir kelimelik cevaba sığması çok garip geldi Hakan'a. Evet dedi. İstihbaratçı derin bir nefes aldı. Artık oltasının makarasında büyük ağırlığı hissediyor ve hızla kendine çekiyordu. Bu hizmetin ülke için çok değerli. Tarafını seçmiş toy polis söz verdi. Bilgisayarın olduğu odada vakit geçiriyorum. O hard diski kopyalayıp getireceğim. İki gün sonra onu bana getiren muhbirle haber yolladı. Aynı yerde buluştuk. Bu kadar kolay başarmasını beklemiyordum. Anlattığına göre ruhun evindeyken konuklar gelmiş, hemen odaya girmiş, bilgisayar açık mı zaten, bulduğu her şeyi kopyalamış. Taşınabilir belleği bana verdi, zaten çok umudum yoktu ama ruhun evdeki bilgisayarını kopyalamak bile büyük başarıydı sonuçta. Hem istihbaratlar böyle parça parça birikir. Rahmetliye başarısını başbakana anlatacağımı söyledim. Halini görecektin. Devlete hizmet etmek için ne kadar hevesliydi. Ölüme götüren devlet görevini Hakan'a acıyıp kendisi için korkarak dinliyordu Çavlan. Taşınabilir bellekte sadece kodlanmış polisler ve onların ne olduğu bile anlaşılmayan birkaç operasyonu vardı. Bir liste çıkmadı. Bunları söylerken küçük bir keder bile yoktu sesinde. Çavlan toy bir polis değildi ve onun ruhun evine girip bilgisayarını kopyalama başarısıyla büyük prim yaptığını anlamıştı. Kapının dışından korumaların telaşı duyulunca zamanın daraldığını anladılar. İstihbaratçı aceleyle devam etti. Ertesi gün yine aynı yerde buluştuk. Bellekten listenin çıkmadığını duyunca şaşırmadı. ''Bana 2 hafta ver, bakacağım başka yerler var.'' dedi. Zarar görmesinden korktuğu insanlar olduğunu söyleyip takip edilirse işi yapmayacağını söyledi. Ona söz verdim ve takip etme riskini göze alamadım. Kol düğmesini masanın üzerinde bir kez daha çevirdi. Siyah gözyaşını baş parmağıyla silerken sonra da burada öldü işte dedi. Ayağa kalkıp ipek gömleğinin kırışıklarına yüzünü ekşiterek baktı, ceketini özenle giydi. Kol düğmelerini ceketinin iç cebine sokarken Çavlan'a kriptolu telefondan kendisini istediği zaman arayabileceğini, buluşma yerine gelirken cep telefonundaki sim kartı kesinlikle çıkarmasını söyledi. Rengarenk kravatını yakasının açık ağzına narin narin yerleştirirken halen oturan ve tek bir soru sormasına bile izin vermediği dedektife yukarıdan bakıyordu. Çavlan sandalyeden kalkıp karşısına dikildi. Yakaladığı bir açık, bir mantık hatası yoktu. Sadece kaynağını bilmediği bir içgüdüyle ona güvenmiyordu. Eğer elindeki dosya cemaatin listesiyle seni ya da Avni Bey'i neden burada görmek istesin? Neden buraya gelsin? En kritik soruyu soracak kadar zeki adama övgü dolu bakarak yanıt verdi Mitçi. Belki de benim yanıma gelmiyordu. Başbakana ulaşmak istiyordu. Deri çantasını sandalyenin üzerinden alırken devam etti. Acaba başarısını başbakana benim gibi aracılar olmadan mı göstermek istedi? Yoksa başbakan dışında hiç kimseye söyleyemeyeceği kadar önemli bir bilgiye mi ulaşmıştı? Kim bilir? Çavlan istihbaratçıda şüpheli tedirgin bir hal aradı yoktu. Odadan çıktılar. Korumasının hürmetiyle ilerleyen Yaşar'ı merdivenin zirvesinde durdurdu Çavlan. Çatallı sesiyle fısıldayarak ''Hakan'a da kriptolu telefon vermiş miydin?'' diye sordu. Merdivenin ilk basamağından aşağı attığı adımını geri çekti Yaşar. Çantasını korumasına verip iki elini cebine soktu, bir özgüvenle ''Sürekli cemaatin içindeydi. Kriptolu telefon onun için riskli olurdu.'' dedi. Merdivenleri inerken ona eşlik etmedi Çavlan. Köşkün girişine tepeden bakan ince ahşap işlemeli trabzanın önünde durdu ve kapıdaki toy polise istihbaratçıyla korumasının geçmesine izin vermesini işaret etti. Önünde açılan kapıdan dışarı adımını attıktan sonra durdu Mitçi. Yarım dönüp Çavlan'a baktı. Eski zaman gemileri gibi yorgun ahşaptan köşkte çok savaş ve fırtına geçirmiş kaptan Ahab'a benziyordu. Yaşar gelip kapı kapandıktan sonra ellerini korkuluğa dayadı kaptanı Derya. Tayfasının telaşıyla dalgalarda salınıyormuşçasına gıcırdıyordu gemisi. İşlerini bitirmiş olay yeri inceleme ekibi toparlanırken küçük bir esinti bile yakalayamamış yelkencilerden farksızdı. Hemen altında üst aramalarında toplanmış çuvallar dolusu çanta, cep telefonu, silah ve evrak içinde boğuşan miçolardan zaten umudu yoktu. Soruşturma odasının açık kapısı ardında gördüğü Onur ve ekibi ona bir rota çizmekten çok uzak, yılgın ekranlara bakıyordu. İfadesi alınacak iki şüphelinin barut izi taraması için alt kattaki hayalete götürülmesini izledi. Dört köşesinde ifadeler alınan ve beklemekten yorulmuş insanlarla dolu salonda bir tanıklık haberi almak umuduyla kendini gösterdi. İfade alan polisler ona verecekleri bir bilgiyi yakalayamamanın mahcubiyetiyle selam verip sorgularına döndüler. Kaptan dümen balkonuna geri döndüğünde gram rüzgar olmayan okyanusta kürek mahkumlarından bir farklarının olmadığını biliyordu. Belki de gemideydi katil ve onlar sadece boşa kürek çekiyorlardı. Oysa yüzündeki yarayı gören ve elbiselerinin altındaki daha derin savaş izlerini tahmin eden biri onu hiç yenilmeyecek bir kahraman zannederdi. Üst protokolün bulunduğu odanın kapısı açıldığında Çavla'nın tek düşündüğü büyük rütbelilerin ifadelerinin bir an önce alınması ve buradan defolup gitmeleriydi. Köşkün lanetli köşesinde ifade almakla görevli polislerin sorguları bitmek bilmedi. Tek önemli nokta amirlerin köşkten çıkan dört korumanın ifadelerini doğrulamasıydı. Gereksiz zaman kaybından başka hiçbir anlamı olmayan başbakanın talimatı yerine getirildiğinde Mert, katip ve karanlık köşede bembeyaz parlayan hayalet çökmüştü. Ezik ruhu ayaklarının ucuna kapaklanmış Çavlan hiç sarsılmamış görünmeyi yine de başarıyordu. Üst protokol ve koruma ordusunun gitmiş olması tek tesellisiydi. Beyaz tulumundan çıkıp el işi örme yeleğinin üzerine ucuz ceketini giyen Selçuk fesat bir keyifle izliyordu Çavlan'ı. Aynı geminin içindeydiler ve başarısızlık hepsinin olacaktı. Ama bu kaba, duygusuz herifin burnunun sürtülmesi hoşuna gidiyordu. Gitmeye hazır ekibinde göz gezdirdikten sonra Çavlan'a doğru yürüdü.
''Biz işimizi bitirdik, laboratuvar sonuçları sabah elimizde olur.'' dedi.
Çavlan tamam diyerek gözlerinin içine baktı ve son bir umutla sordu. Sence bir iz yakalayabildik mi? Onun da bir ruhu, korkusu olduğunu hissettiren bir soruydu bu. Ve Selçuk çaresizliğinden bir çıkış arzulayan robota zevkle kötü haberi vardı.
Hayır, bu tertemiz bir iş. Tetiği iki kez çekmiş, dosyayı almış. Muhtemelen 30 saniye bile kalmadı olay yerinde. Tek umudum el sıvamı, barut izinden bir şey yakalamamız.
Çavlan kafasını hafifçe sallayarak artık gidebileceklerini belli etti. Selçuk vedalaşma nezaketi bile göstermeyen adama küfreder gibi son formaliteyi yerine getirdi.
Cenazeyi almak için geldiler, onları içeriye gönderiyorum.
Ellerinde alüminyum çantalarla hayaletler sahneden büyük bir hezimetle çekilirken Çavlan Hakan'ın yanına yürüdü. Korktuğu cesetle baş başa kalmak istemesine şaşırıyordu adımlarını atarken. Ardında ölümün yalnızlığı olan kapıyı ürpererek itti ve içeri girdi. Floresanlar hareketi algılayıp cızırtılarla yanıp sönerken ölü hareket etmiş gibi geldi ve korku bütün vücudunu uyuşturdu Çavlan'ın. Floresanlar bembeyaz soğuk aydınlıkta sabitlendiğinde milyonlarca hareketi yapabilecek bedenin hareketsizliğine hayretle baktı. Gömleği açılmış, kalbinin hemen altındaki kurşun deliğinin çevresi kurumuş, kanla kaplıydı. Hayaletlerin incelemesinde ölüsü hırpalanmış, kanı üzerine ve çevresine daha çok bulaşmıştı. Ağzı daha büyük bir karanlık kuyuydu artık. Göz bebekleri kirpiklerinin ardına tamamen gömülmüştü. Kanlı parmaklarının yüzündeki izi kurumuş, çatlamaya başlamıştı. Cesede alışınca bir adım yaklaştı. Hiçbir canlıya göstermediği şefkatle zavallı çocuk diye mırıldandı. Onun öldüğü yolda şimdi kendisinin yürüdüğünü düşününce cesetten korkusu kalmadı. Adli tıbbın cenazecileri içeri girince geriye çekilerek onlara yol açtı. Dört adam yanında durup ellerini duaya açtı ve Fatiha okudu. Siyah ceset torbasını yanına serdikten sonra kollarını özenle gövdesinin üzerine yerleştirip bacaklarını birleştirdiler. Biri ulvi bir zarafetle boşluğa düşmüş gözlerini kapattı. Yavaş titiz hareketlerinde ölümü kabullendiren bir huzur vardı. Çavlan kara torbanın fermuarı açılırken dışarı çıkmıştı. Üst aramalarında doldurulmuş torbalardan çıkan evrakı ayıklamış, ekip yere oturmuş, yorgunluk atıyordu. Mert'in sorularına ve katibin tuş seslerine kulak kabartarak basamakları tırmandı. Dümen balkonunda elleri cebinde Hakan'ı uğurlamak için beklerken salondan soruşturmanın bıkkınlığının uğultusu taşıyordu. İçinde kamera olmayan bu köşkte işlenen cinayeti aydınlatmanın İstanbul'un herhangi bir sokağında can almış katili bulmaktan daha zor olduğunu düşündü. Üstelik devletin sahibinin katil mi, yoksa katili yakalamaya çalışanlar mı olduğunu bile bilmiyordu. Yaşar'ın sözünü hatırlayınca sırtı ürperdi. Devletin gücün eline geçirmiş bir katilden daha tehlikelisi yoktur. Bu köşktekilerin kaçı cemaatçiydi ve hangi rütbelerdeydiler? Selçuk'un onlardan olması bile soruşturmasını kısır bırakmaya yeterdi. Kendi ekibinden biri Hakan'ın uğruna öldürüldüğü listeyi saklayarak katili gizliyor olabilirdi. Barut izi alan hayalet onların mensubuysa bir illüzyona bile ihtiyaç duymadan gerçeği yok ederdi.
9. ayrımın sonu. Sayfa 86.